Ayrım 10, sayfa 174. Hüccetül İslam, Ebu Hamdi el-Gazali. İslam dünyasının en büyük din bilimcilerinden olan Ebu Hamid el-Gazali'ye Hüccetül İslam, İslam'ın delili lakabı verilmiştir. Batıdaysa el-Gazal adıyla bilinir. Alışa geldiğimiz anlamda bir ilim adamı veya filozof olmayan Gazali, yine de İslam dünyasındaki entelektüel hayatı öylesine derinden etkilemiştir ki, onun yerine hesaba katmayan bir İslam ilim tarihi eksik kalmaya mahkumdur. Tus'ta doğmuş, erken yaşlarda tasavvuf öğretileriyle tanışmış, El-Cüveyni'den dini ilimler tahsil etmek için Nişabur'a gitmiştir. Din alimi olarak genç yaşlarda öylesine meşhur olmuştur ki, o zamanın en önde gelen medreselerinden Nizamiye Medresesi'nde ders vermeye çağrılmıştır. Fakat burada felsefi ve ilmi eserlerle yoğun biçimde meşgul olması, derin bir ruhi buhrana düşmesine yol açmıştır. Bunun üzerine makamını bırakıp dünyadan ele tek çekmiş, nihayet kesin bilginin ışığında tasavvufa intisap etmiştir. Bir riyazet ve uzdet döneminden sonra seçkin bir tasavvuf üstadı olarak cemiyet hayatına geri dönmüştür. Önce Nişabur'a gidip orada bir müddet ders vermiş, en sonunda az sayıda seçme talebesiyle birlikte TUS'a çekilmiştir. En önemli dini eseri İslam dünyasına yazılmış ahlak kitaplarının en seçkini olan İhya-u Ulûmiddin'dir. Gazali ayrıca mantık ve felsefe ile ilgili eserler de yazmıştır. Ancak bu alandaki önemi yaptığı eleştirilerden kaynaklanır. Filozofların Maksatları başlıklı kitabında Meşşai felsefeyi öyle mükemmel bir şekilde özetlemiştir ki, bu kitap Latince'ye çevrildiği zaman Batı'da bir Meşşai felsefe otoritesi olarak tanınmıştır. Filozofların Maksatları, Filozofların Tutarsızlıkları adlı eserde felsefecilere yöneltilecek asıl şiddetli eleştirilere bir hazırlık gibidir. Aristotelesçi felsefenin rasyonalist eğilimlerine hücum ettiği filozofların tutarsızlıklarında İbn Sina ile Farabi'nin bazı görüşlerini de eleştirmiştir. Seçkin kişiliği ve güçlü yazarlığı sayesinde İslam dünyasında, özellikle Sünni kesimde, Meşai felsefesinin etkisini dizginleyebilmiştir. Aynı zamanda tasavvuf öğrenimini resmi dini çevreler nezdinde meşrulaştıran da Gazali'dir. Bu iki önemli adımı atmakla Gazali, İslam dünyasında 12. yüzyılda ortaya çıkan entelektüel dönüşümü herkesten çok etkilemiştir. Gazali, her bakımdan İslam'ın en dikkate değer dini ve entelektüel şahsiyetlerinden biridir. Yukarıda sözü edilen bilim dalları ve bilim adamlarının yanı sıra, Orta Çağ Türkistan medeniyetinde daha pek çok bilim dalında birçok bilim adamı önemli çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmada bunlardan tek tek söz etme imkanı olmasa da, aşağıdaki tabloda bu bilim dalları ve bilim adamlarının bazıları ismen de olsa zikredilmiştir. Tablo 4.3. Orta Çağ Türkistan medeniyetinde diğer bilim dalları ve bilim adamlarından bazıları. Botanik, El-Aşmai, Dinevari, İbni Baytar, El-İdrisi, İbni Batçı, El-Nebati. Zooloji ve veterinerlik, El-Cahiz, Demiri. Eczacılık. Cürsis İbn-i Bahtişu, İbn-i Samgun, İbn-i Cülcül, Ebu Mansur Muvaffak, El-Maridini, İbn-i Vafit, Et-Temimi. Biyoloji Dinevari, İbn-i Kuteybe, Mesudi, El-Gafiki, El-Nebati, İbn-i Suri, İbn-i Baytar, El-Bağdadi, El-Kazvini, İbn-i Luyun, Demiri. Ziraat ve Hayvancılık, İbnül Avvam, İbn-i Vahşiye. Jeoloji ve Mineraloji, El-Cahız, El-Dımışiki, El-Kazvini, İbni Hayyan, El-Tifaşi, El-Kabucaki, El-Vatvat. Siyaset Bilimi, Yusuf Has Hacip, Dil ve Edebiyat, Kaşgarlı Mahmut. Türk İslam Dünyasında Teknoloji. Türk İslam Dünyasında teknoloji dendiği zaman akla gelen ilk isim El-Cezeri, Ebu'l-Izdır. Otomasyon teknolojisinin başka bir ifadeyle sibernetiğin mucidi sayılan El-Cezeri, Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan Türk devletlerinden Artuklulay zamanında Diyarbakır'da yaşamıştır. El-Cezeri, Kitap El-Hıyal adlı eserinde birçok otomatın resimlerini ve işleyiş esaslarını açıklamıştır. Artuklu Türklerinin sarayları için yaptığı otomatik makineler ve robotlar insan gibi yürür, misafirleri karşılar ve misafirlere şerbet ikram ederdi. El-Cezeri aynı zamanda su pompaları, musiki aletlerinin konstrüksiyonları ile ilgili makineleri de ilk defa çizmiştir. İcatları arasında çok dikkat çekici olan düzenekler vardır. Bunlardan biri kan alma düzeneğidir. Bu düzenekte hastadan alınan kan miktarı belirlenmektedir. Burada alınacak kan miktarı doktor tarafından istenilen ölçüde ayarlanabilir. En fazla alınabilecek kan miktarı 120 dirhemdir. İşlem tamamlanınca düzenek temizlenir. Bu alet genellikle pirinçten yapılmıştır. Yapmış olduğu icatlar arasında hidromekanik etkilerle otomatik kuşların günün belli saatlerinde sahneye çıkarak ötmelerine sağlandığı bir düzenek de dikkat çekmektedir. Araştırmacı İbrahim Hakkı Konyalı bu düzeneğin ayrıntılarını şöyle tarif etmektedir. Kapıların arkalarında her biri ayrı seslerde öten kuşlar saklıdır. Saat başı gelince üst kapılardan bir adam çıkıyor, yürüyor, ikinci bir kapı önünde duruyor, eliyle kapıya dokununca derhal bir kuş kanatlarını çırparak ortaya fırlıyor, saate sesleniyor ve aynı zamanda da ağzındaki madeni küreler saatine göre makinenin altındaki aynalı tabağa atıyor. Bu tabaktan çok uzaklara kadar giden bir ses çıkıyor. Gündüz saate bakan bir adam ufukta o saatteki durumu gördüğü gibi gece de renkli camlar önünde aynı gökteki durumunu görebilir. Saatler bu şekilde tek bir biçimde ve sıkıcı bir şekilde bildirilmiyor. Saat başı gelince saatin sahnesine davul, boru, zurna ve zil çalan adamlar çıkıyorlar, çalıyor, söylüyorlar. Cezeri'nin ve diğer bilim adamlarının ortaya koyduğu bunca çabaya rağmen Ortaçağ İslam'ındaki teknoloji ve endüstrinin bilim dünyasına verdikleri ve ondan aldıkları Yunan-Roma dünyasında olduğu gibi az olmuştur. İslam bilimi gördüğümüz gibi eski Yunan biliminin çoğunu kucaklamış ama İslam teknolojisi Roma ve Doğu krallıklarındaki teknolojilere benzer kalmıştır. Müslümanlar yapı mimarisinde Yunanlıların sütun ve kiriş sistemi yerine Roma kemerini kullanmıştır. Tarım Roma eyaletlerinde ve tüm yakın doğu uygarlıklarında olduğu gibi yoğun bir şekilde su mühendisliğine bağlı olmuştur. İslam fetihleri aslında suyun yoğun olduğu bölgelerde daha çok olmuş, yapay sulamanın daha önemsiz olduğu Yunanistan ve İtalya daha önemsiz görülerek İslamlaştırılmamış ama Müslüman yönetimindeki İspanya su teknolojisinde çarpıcı bir gelişme yaşamıştır. Büyük Baraj, Bostan Çarkı ve Kanat yapılarının tümü İslam mühendislik repertuarının bir parçasını oluşturmuştur. İran'da sulama ve kentler için gereken suyun yarısı kanatlarla sağlanmıştır. Teoloji ve bilimin kitap dünyasıyla ilgilenmeyen sanatkar ve sanatçıların da böyle başarıları olmuştur. Ortaçağ Türk İslam dünyasında teknolojinin yeri ve önemiyle ilgili olarak Türkiye Selçukluları döneminde Ahi Teşkilatı'nın oynadığı rolden söz etmek de yararlı olacaktır. Türkiye Selçukluları döneminde devlet adamlarının tabiat bilimlerine ve felsefeye ilgi duymaları, bilim adamlarını bu alanda eserler vermeye ve fikir üretmeye yönlendirmiştir. Bu dönemde telif edilen eserlerin hemen tamamı bu bilimlere dahildir. Bu alandaki çalışmalar bilimin iş alanında uygulanması ve insanların bilimden yararlandırılması düşüncesinin doğması vesile olmuştur. Bilimin işe dönüştürülmesi ön plana çıkmış ve bunun uygulanması için çaba sarf edildiği görülmektedir. Zaten Anadolu'da Ahi Teşkilatı'nın kuruluş amaçlarından biri de ilmi çeşitli sanat alanlarında uygulamaya koyarak ve toplumu bundan yararlandırma öyküsünün pratiğine dönüşmesidir. Bu zihniyet Anadolu Ahi Teşkilatı'nın kurulmasına vesile olmuştur. Demek oluyor ki Ahi Teşkilatı Anadolu'da tabiat ilimleri alanındaki çalışmaların ışığında kurulmuştur. Anadolu'da Ahi Teşkilatı'nın kurucusu olarak tanınan Ahi Evren'in bu konuya özel bir önem verdiği görülmektedir. O eserlerinde sık sık ilmi iş ve sanat alanında kullanmak gerektiğini ifade eder. İlmin amelden önce geldiğini, ilimsiz amelin fayda sağlamayacağını, kişi ilmini uyguladığı ölçüde makbul insan olacağını savunmaktadır. Bir başka yerde de insan ruhunda teorik, nazari ve pratik güçler bulunduğunda bu iki gücün birlikteliğini vurgulayarak ilimle oluşan ruhtaki irade ve kudretin pratik gücü meydana getirdiğini ve bunun iş ve üretime yönlendirilmesi fikrini savunmaktadır. Tüm bu çabalara rağmen Türk İslam dünyasında teknoloji alanında önemli gelişmelerin meydana gelmediği görülmektedir. Bunun nedeniyle ilgili olarak iki farklı görüş ortaya konulabilir. Bu görüşlerden biri Nasr'a aittir. İslam medeniyeti karmaşık makineler yapacak vasıtalara ve onları İslam ümmetinin günlük problemlerine uygulama imkanına sahipti. Fakat barutu elinde bulunduran, fakat asla ateşli silahlar yapmayan Çinliler gibi Müslümanlar da tabi çevrenin uyumunu bozacak bir teknoloji üretme anlamına gelebilecek adımı asla atmadılar. Onların makineler hakkındaki eserleri, Müslümanlar bu sahada bildikleri her şeyi uygulamaya geçirmediler. Zira her ikisi de tabi çevreye, yabancı ateş ve maden unsurlarına dayalı ve bu yüzden de nihayetinde İslami perspektifte merkezi bir yer işgal eden ve tahribi modern insan için benzer bir felakete yol açmış bulunan, tabiat dengesinin kaybedilmesine varacak bir teknolojik geliştirmenin tehlikesini sezmişlerdi. Bizzat fizikte Müslümanlar bu ilimlerin çeşitli dallarına büyük katkıda bulunmuşlardı. Bu katkılar batılı bakış açılarıyla yazılmış herhangi bir fizik tarihinde değerlendirilmeyi beklemektedir. Fakat Müslümanların çalışmalarının İslami açıdan önemi ancak İslam'ın yapısı ve medeniyeti ışığında anlaşıldığında belirginleşebilir. Müslüman fizikçiler modern anlamda bir fizikçiden beklenen kesinlikle çeşitli olgular incelediler. Fakat bunu yaparken kozmosu dini anlamından soyup sekülerize etmediler. Çünkü onlar parçanın bilgisini elde etmek için bütünü asla gözden kaçırmamışlardı. Onlar daha aşağı uğruna, daha yücenin asla kurban edilemeyeceğini, aksi halde bunun bedelinin zihni ve ruhi bir intihar olacağını bilmekteydiler. Modern anlamdaki bilimin geleneksel bir kozmos içinde ve bir sonuç ama yalnızca tek bir sonuç hatırına geliştirilebileceğinin farkındaydılar. O sonuç şuydu. Bu bilim sınırını bilir ve tabiatı gereği sonlu olan bir varlık tabakası hakkında sonsuz ilerleme peşinde koşmaz. Teknoloji alanında önemli gelişmelerin kaydedilmesi konusundaki bir diğer görüş ise deneysel yönteme geçirememesiyle ilgilidir. Tezin Ünver'den aktardığına göre İslam bilim uygarlığında 14. yüzyıldan sonra görülen durgunluğun nedenini bazı Avrupalı bilim tarihçileri doğuda deneysel yöntemin geliştirilememiş olmasına yormuşlardır. Deneysel yönteme geçirilememesinin olumsuz sonuçları en çok teknoloji alanında kendini göstermiştir. Teorik anlamda çok önemli gelişmeler kaydedilmiş ancak deneysel yönteme geçilemediği için teknoloji alanında önemli gelişmelere imza atılamamıştır. Bunlardan ilginç olanlardan biri söz gelimi İbn Sina'dan sonra tıbbın doğuda ve hatta batıda uzun süre bir gelişme gösterememesini İbn Sina'nın Kanun adlı eşsiz yapıtının her türlü bilimsel gereksinimi karşıladığına, bu konuda geriye tartışılacak bir şey bırakmayışına ve deneysel bilimde gelişmemiş olduğundan tıpta yeni gelişmelerin kaydedilmediğine yorarak bu görüşü desteklemek bağlamında Aristo felsefesinin 2000 yıllık egemenliğini örnek göstermektedir. Son olarak bu konuda güncel bir gelişmeden söz etmek yararlı olacaktır. Ünlü bilim tarihçilerimizden Profesör Doktor Fuat Sezgin'in öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gülhane Parkı'nda kurulmakta olan dünyanın ilk İslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi, Türk İslam dünyasının teknolojideki seviyesini görmek açısından son derece önemli. Müzede arasında Halife Memun'un ünlü dünya haritasının yer aldığı dünya küresi, Sufi'nin gök küresi, Osmanlı alimi Takiyüddin'in su pompası ve saatleri, 1029 yılında Toledo'da yapılmış usturlap, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi, ilk pusulalar, en gelişmiş güneş saatleri, çağının en gelişmiş askeri topları, ilk tüfekler ve 14. yüzyılda yapılmış dünyanın ilk tankı gibi astronomi, coğrafya, deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, optik, tababet, kimya, maden, fizik, savaş teknolojisi ve mimari dallarında eser ve aletler yer alıyor. El Cezeri ve bir mühendislik harikası Kitap El Hayal. 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış olan Bediüzzaman Ebul İsmail bin Er-Razzaz El Cezeri Mezopotamyalı, eski deyimiyle Cezireli veya Cizreli'dir. Hayatına ilişkin olarak kitabının girişinde söylediklerinin dışında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Kitabından öğrendiğimize göre 577'den başlamak üzere 25 yıl Diyarbakır Sultanı Artuk Salih Nasürüddin'in daha önce de babasının ve kardeşinin hizmetinde bulunmuştur. Cezeri, Sultan Nasürüddin'in isteği üzerine El Cami, Beynel İlm, Vel Amelin Nafi, Sınatıl Hiyel, Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar adlı bir yapıt kaleme almış ve bu eser bu konuya ilişkin teorik ve pratik bilgileri doruk noktasına ulaştırmıştır. Cezeri eserinin giriş bölümünde bu kitabı kaleme alış nedenini şöyle anlatır. Bir gün onun huzurundaydım ve yapmamı emrettiği şeyi getirtmiştim. Ne düşündüğümü sezdi ve gizlediğimi açığa vurdu ve bana şöyle söyledi. Eşsiz araçlar yapmış, onları gücünle işler duruma getirmişsin. Seni yoran ve kusursuz biçimde inşa ettiğim bu şeyler kaybolup gitmesin. Benim için icat ettiğim bu araçları bir araya toplayan ve her birinden ve resimlerinden seçmeleri kapsayan bir kitap yazmanı istiyorum. Onun bana sunduğu modeli uyguladım ve önerilerini kabul ettim. Zaten boyun eğmekten başka yapacağım bir şey yoktu. Gerekli çalışmayı yapmak üzere gücümü topladım ve bu kitaba kaleme aldım. El Cezeri genel olarak teknoloji konusundaki çalışmalarıyla şöhret yapmıştır. Meşhur bilim tarihçisi George Sarton El Cezeri'nin meşhur eseri hakkında şöyle demektedir. Bu eser Nevi'nin en seçkin örneğidir ve muhtemelen Müslümanların başarı çizgisinin zirvesi olarak düşünülebilir. Söz konusu eseri Kitap El Hiyali 1204 ve 1206 yıllarında kaleme almıştır. Eser 6 ana başlık altında toplanmış olup bu konularda çeşitli alet ve düzenekler teklif edilmekte, onların resim ve şemalarının yanı sıra ayrıntılı açıklamaları verilmektedir. Eserin ilk bölümü saatlere ayrılmıştır. Burada özellikle su saatleri önemli bir yer tutar. İkinci bölümde içecek içmekte kullanılan çeşitli kap ve içecek içmede kullanılan bazı su araçları da verilmektedir. Üçüncü bölümde ise çeşmeler, çeşme yapıları, kapaklar vesaire hakkında açıklamaları içermektedir. Bunlardan birisinde bir kan alma düzeneği gösterilmektedir. Dördüncü bölüm çeşitli su kapları ve değişik tipte havuzlarla ilgilidir. Eserin beşinci bölümü su seviyesini yükseltmeye yarayan muhtelif pompa, su değirmenleri, çeşitli dişliler ve çarkları içermektedir. Eserin altıncı ve son bölümünde ise kapı girişi, arka kapılar, bakır ve pirinç kapı çerçeveleri, değişik kilit çeşitleri ve gemi kilitleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Buraya kadar verilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere El Cezire'nin kitabı bir mühendislik harikasıdır. O, verdiği alet ve makinelerin ve de düzeneklerin hepsinin görünüşünü ve gayesini adım adım açıklamış, onların hangi kısımlardan meydana geldiğini ayrıntılı bir şekilde anlatmış, bu kısımların nasıl bir araya getirilip birleştirildiğini ve nasıl denendiğini açıklamıştır. Ayrıca bütün bu açıklamalarını verdiği resim ve şemalarda da desteklemiştir. Bunlar bugünkü anlamda robotlardır. Genellikle bunların hareket ettirilmesine su gücü kullanılmıştır. Su saatlerinde görüldüğü gibi. Türk İslam dünyasında bilimin bir sonucu olarak sosyal değişme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7. asır başlarında İslam dinini ilk ilan ettiği zaman Mekke'de okuma yazma bilen sadece 17 kişi varmış. Bunu 9. asrın ünlü tarihçisi Belaruzi'den öğreniyoruz. Oysa o sıralarda Mekke Arap dünyasının en üstün kültür merkeziydi. Öte yandan da Beyruni şöyle bir hadis rivayet ediyor. Peygamber şöyle dermiş. Biz yazı yazmayı ve hesap yapmayı pek bilmeyen bir toplumuz. Biz ayların uzunluğunu ifade etmek için iki elimizin 10 parmağını ya arka arkaya 3'er defa gösteririz ya da 2 defasında bütün parmakları açarak ve 3'üncüde de bir parmağımızı katlayarak ellerimizi kaldırırız ve şöyle demek suretiyle ayların uzunluğunu dile getiririz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların eğitimini o kadar önemsemiştir ki Bedir zaferinde esir alınan bazı okur yazar Mekkelilere 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında hürriyetlerine kavuşabileceklerini bildirmiştir. İslam'ın ilk yıllarından itibaren öğrenmek için bütün Müslümanlar imkanlarını seferber ediyorlardı. Başlangıçta bu imkanlar daha ziyade dini alanda kullanılıyordu. Zira bu bilgilerin bir kısmı günlük, bir kısmı haftalık, bir kısmı da senelik ibadetler için gerekliydi. Bununla beraber ibadetler için gerekli olan bilgilerin sadece dini bir lider olmadığını da belirlemek gerekir. Zira oruç tutmak veya namaz kılmak isteyen bir Müslüman başını yerden kaldırıp gökleri araştırmak zorundadır. Böylece basit de olsa astronomi bilgisine, hacca gitmek isteyen bir başkası en azından coğrafya bilgisine, zekat vermek veya miras taksim etmek isteyen de matematik bilgisine sahip olma zaruretini duyar. Bütün bunlar zamanla Müslümanların değişik branşlardaki ilimlerle uğraşmalarına sebep oldu. Nihayet bazı hadislerin genel anlamda ilmi teşvik etmeleri, Müslümanların asırlar boyu her türlü ilmi faaliyette bulunmalarına vesile oldu. Bu eğitim faaliyetleri ilk Müslüman toplumunda yavaş yavaş ulema denen bir bilgi erbabının doğmasını sağladı. Bunlar da oluşan bilgi geleneğinin kendilerinden sonraki talebelerine miras bıraktılar. İlk kuşak bilgi erbabı, din ve dine ilişkin konularda çok bilgili olmalarına rağmen henüz bilim adamı değillerdi. Ancak onların faaliyetleri sayesinde daha zengin bilgi zihniyetine sahip bir nesil yetişti. Bilgi erbabının kuşaktan kuşağa süre gelen gayretleri neticesinde İslam'ın 2. yüzyılın sonlarına doğru gelişkin bir ıslahat doğmaya başladı. Yaşanan bu dönemlerinde eğitim kurumu olarak da rol oynayan camilere, medreseler, rasathaneler, hastaneler ve kütüphaneler eklendi. Eğitim, bilim ve bilim adamı toplumda değerli bir mevki edindi. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte eğitime ve bilime yönelik bu bilinç diğer İslam coğrafyalarına da yayılmıştır. İslam medeniyeti o kadar yayılmıştı ki bütün Müslümanlar ilim öğrenmek için adeta yarışa girmişlerdi. Halife sarayları, mescitler, ümera ve halkın evleri, çalgı ve şarkı mahallelerine kadar her yer çeşitli alimlerle dolup taşıyordu. Bu alimler çeşitli ilim ve marif, edebiyat, şiir gibi mevzularla münazaralar tertip ederlerdi. Hatta oğullarını, kardeşlerini, kölelerini, cariyelerini ve odalıklarını ilim tahsiline mecbur ederdi. Profesör E.G. Brown'dan naklen, Öymen'in bildirdiğine göre Abbasi halifesi Harun Reşit, 10 bin dinara teklif edilen cariyeyi imtihandan geçirdiklerini ve böylece en gözde kelam, fıkıh, tefsir, tıp, astronomi, felsefe, hitabet ve satranç öğretmenleri onu sırasıyla imtihan etmişler. Cariye ise her defasında bütün sorulara tatmin edici cevaplar vermekle kalmamış, her birine veremeyecekleri bir takım sorular da sormuştur. Bütün bunlar İslam aleminde yalnız erkeklerin değil, aynen erkekler kadar kadınların da ilme kıymet verdiklerini göstermektedir. Kadınlar arasında çeşitli ilim dallarında tahsil görenler ve bu sayede büyük şöhret yapan kadınlar da vardır. Ayrıca daha ziyade kadınlar özel eğitim gördükleri gibi sadece kadınlar için açılan medreselerde de ders görürlerdi. Mesela Kahire'de Melik Tahir'in kızı tarafından 1285 tarihinde yalnız kadınların tahsili için bir medrese açılmıştı. Devlet ileri gelenlerin zevceleri de birçok medreseleri açmışlardı. Bu medreselerde kadınlar tıp, fıkıh ve edebiyat gibi dersler görürlerdi. Hatta öğretmenlik yapan kadınlar bile vardı. Bu devirlerde ilim o kadar kıymetliydi ki meşhur Hanefi fakihlerinden El-Kasani, Ebu Bekir bin Mesud bin Ahmet Alaaddin evlendiği zaman nişanlısına nikah hediyesi olarak hocasının Tuhfe adlı eserine yazdığı şerhi vermişti. Tüm bu gelişmelere rağmen Hotboy'a göre görünen açık bir gerçek vardır ki o da bilimin Müslüman toplumun üst tabakasıyla sınırlı, son derece kapalı bir konu olarak kalmasıdır. Bu durum aşağıdaki gelişmeler ışığında mantıklı bir sonuç olarak gözükmektedir. Bilimin olası uygulamaları zamanın teknolojisi üzerinde önemli bir iz bırakmayacak kadar azdı. Bilim ne ekonomik önem taşıyan kurumlar yarattı, ne önemli bir ekonomik faaliyet başlattı, ne de uzmanlık birikimleri yarattı. Bu nedenle onu halka götürmek için gerçek bir ihtiyaç yoktu. Tümüyle övgüye değer olmasına karşın saray himayeciliği bilginin esas görevinin hamilerini memnun etmek olduğu anlamını taşıyordu. Sıradan insanlardan kazanılacak pek bir şey yoktu. Akılcı bilimlerin ana eğitim kurumlarından hemen hemen tümüyle dışlanması, bunların yayılması için sağlam hiçbir kurumsal mekanizma bırakmadı. Tüm önemli filozofların yazıları aynı anda cahil kitleleri hor görmelerini ve onlardan korkmalarını yansıtmaktadır. Söz konusu düşünürler kitleler için başka, seçilmişler için başka bir gerçeğin yararını keyifle savunmuşlardır. Bu, nefeslerinin korunması ve hesaplı bir takiye uygulanması açısından zorunluydu. Zira fanatik mollaların kitleleri düşünürlerin aleyhine kışkırtmaları zor değildi. Ama aynı zamanda İslam'ın bilim ve felsefesinin incelenmesine emrettiğine inanıyorlardı. Bu bir azınlığın görüş açısı olmasına karşın o toplumun çerçevesinde yine de önemliydi. Bu hususlara dayanarak aydın soyların çok önemli desteğine sahip olan ve kitlelerin az çok dışlandığı bilimin, bilginlerin bireysel girişimlerinden ibaret olduğu sonucuna varmak akılcı olur. Durum böyle gözükmekle birlikte önemli bir bilmecenin kaldığını itiraf etmek gerekir. Müslüman bilimi yaklaşık 600 yıl sürmüştür. Sartun'un da gözlemlediği gibi bu süre Yunan, Ortaçağ, Hristiyan ve hatta modern bilimlerin süresinden daha uzundur. Bireylerin bilimi nasıl bu kadar uzun bir dönem ayakta tuttukları gerçekten kimsenin anlamadığı bir şeydir. Orta Çağ'da Türk İslam dünyasında bilimsel anlamda önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen bu gelişmeler toplumsal alana tam olarak yansımamıştır. Peki bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir neticesi olarak hızlı bir sosyal değişme Orta Çağ'da Türk İslam dünyasında neden meydana gelmedi? Burada Hotboy'un dediği gibi bilimin Müslüman toplumun üst tabakasıyla sınırı kalmış olduğu düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Bu durum dönemin sosyoekonomik şartlarının bir sonucuydu. Daha önce de belirtildiği gibi Benu Musa kardeşlerin belirli yabancı eserlerinin çevirisi için Beytül Hikme'de çalışan bir grup çevirmene ayda yaklaşık 500 dinar ücret ödediği günlerde herkesin yüksek seviyede geliri olmadan ya da bir hükümdar veya zengin tarafından desteklenmedikçe bilimle meşgul olması gerçekten çok zordu. 712 yılında ele geçirilecek Semerkant'a yerleştirilen Çinli esirlerden parşömenin yerini alacak ucuz kağıt üretme yolları öğrenilse de el yazması kültürü içinde bilimsel gelişmenin toplumun çoğunluğuna yansıması adeta imkansızdı. Orta Çağ'da bütün kitapçı atölyelerinde olduğu gibi bütün kitaplıklarda da bir kopyacı ekibi bulunurdu. Şam yıllıklarının 80 cildinin bir kopyasına sahip olmayı isteyen bir kitapsever bunun için 10 kopyacıyı 2 yıl süreyle çalıştırmaya zorunluydu. Her yazara bilgisine, yazısının güzelliğine, çalışmasındaki özene göre para ödenirdi. Kopyacılık, fakir aydınlar için güzel bir uğraşıydı. Buna göre Ebu Ferec el-Cevzi, eski günlerinde kendi eliyle 2000 cilt kitap kopya ettiğini söylemektedir. Tarihçi Taberi, zengin olmakla birlikte 40 yıl süreyle her gün 40 sayfa yazdığını açıklamaktadır. El-Temimi, kendi eliyle yazılmış 3500 cilt kitap bırakmıştır. İbn-i Rüşd, 10.000 yapraktan fazla kopya etmiştir. Orta Çağ'ın büyük optikçisi İbni Heysem, matematik kitapları kopya ederek yılda 150 dinar karşılığı hayatını kazanıyordu. Görüldüğü gibi bu ekonomik ve teknolojik yetersizlikler içinde bilimin geniş kitlelere yayılarak büyük bir sosyal değişime meydan getirmesi gerçekten çok zordu. Peki, reform ve rönesansı gerçekleştiren Batı bu sorunların üstesinden nasıl geldi? Bu soruya pek çok farklı perspektiften ayrı ayrı cevaplar verilebilir. Ancak burada bilimsel ilginin maliyetini düşüren kamusal bir söylem aracının oluşması ve yaygınlaşması, yani matbaanın rolü üzerine durulacaktır. Matbaa çoğaltma özelliği sayesinde bilginin paylaşılmasını hem zaman olarak hem de emek açısından kolaylaştırmıştır. McLuhan, matbaanın etkisini şöyle ifade etmiştir. Kendileri dünyada ilk tek biçimli yinelenebilir ve kitlesel olarak üretilmiş mallar olan basılı kitaplar, 16. ve sonraki yüzyıllar için tek biçimli meta kültürünün sonsuz paradigmasını sağladı. gerçekten matbaa bilginin paylaşılmasını kolaylaştırmış ve geniş halk kitlelerinin eğitimine imkan vererek bilim ve teknolojiye yönelik ilginin artmasını sağlamıştır. Orta Doğu'daki İslam toplumu bir uzak doğu icadı olan matbaaya daha çok direnirken, coğrafi keşiflerle ekonomik sorunlarını çözen Batı uygarlığı, matbaanın yaygınlaşmasıyla da el yazması kültürünün bilimsel ilginin maliyetini arttıran paylaşım zaaflarının üstesinden gelmiştir. Bu süreçte reform, Rönesans, sanayi ve elektronik inkılabı gerçekleştirilecek modern dünyanın kılavuzu olmuştur. Osmanlı dönemi dahi şöyle birkaç yüzyıllık bir zaman dilimini kapsayan sürece baktığımızda toplum olarak bilimle pek içli dışlı olmadığımız görülür. Oysa aynı zaman diliminde Avrupa'da Rönesans hareketi içerisinde bilimde de önemli adımlar atılmıştır. Ancak daha eskiye gidildiğinde özellikle matematik, tıp ve astronomide Araplarla birlikte Türklerin de önemli buluşları olduğunu bilim tarihi yazar. Öyleyse bu alanda iddia edildiği gibi yeteneksiz olmadığımız ama belirli toplumsal değişimle birlikte bilimden de uzaklaştığımız açıkça görülür. Bugün ülkemiz insanının bilimsel araştırma geleneğinin olmayışını Salt Batı'nın emperyalist politikalarının sonucu olarak açıklamak yeterli gibi görünmemektedir. Ülkedeki son birkaç yüzyıllık değişimin de bunda etken olduğunu göz önünde tutmak gerekir. Toplumsal değişme nasıl bir seyir izlemiştir de ülke insanının bilimsel araştırma geleneği de süreç içinde yok olmuştur ve neden tekrar oluşturulamamaktadır? Ülkede sosyal bilimcilerin bunu araştıran bir projeyi gerçekleştirmeleri, sanırım bu temel eksikliğin nedenlerini ve alınacak iyileştirme önlemlerini gözler önüne serebilecektir. Bilimsel mirasın batıya aktarılması. Batılı bilim adamları, 8. 16. yüzyıl arasında Türk-İslam bilginlerinin hazırlamış oldukları eserlerden büyük istifadeler sağlayarak bilimi bugünkü ileri seviyeye çıkarabilmişlerdir. Öyle ki Türk-İslam bilginlerinin kesintisiz 800 yıllık çalışmaları sonucu ortaya koydukları eserleriyle eski medeniyetlerin bilimsel ürünleri de kaybolmadan kurtulmuştur. Aynı zamanda Grek düşüncesiyle Batı düşüncesi arasında süreklilik sağlanmıştır. Göker, Türkistan bilginlerinin eserlerinin başka bir ifadeyle Türkistan biliminin batıya geçiş yolları olarak 5 farklı pencere sunmuştur. Bunlar Endülüs, İspanya, Sicilya, İslam ülkelerine yapılan seyahatler, Haçlı seferleri ve Hristiyan ailelerinin Müslüman ailelerle akrabalık tesisi gayetleridir. Bu pencerelerden özellikle Endülüs ve Sicilya üzerinde durmak yararlı olacaktır. Yaklaşık 715 yılında İspanya tümüyle Müslümanların eline geçmiştir. 1. Abdurrahman 756'da Kurtuba Emevi Hanedanlığı ilk hükümdarı olmuş, Müslüman İspanya böylece Abbasi yönetimindeki devletin bir eyaleti olmaktan çıkıp bağımsız bir İslam devleti durumuna gelmiştir. Müslüman İspanya en parlak dönemine Halife 3. Abdurrahman zamanında gelmiştir. Endülüs Müslümanları İspanya'nın Córdoba, Sevilla, Toledo ve Granada kentlerinde o zamanın büyük üniversiteleri durumundaki medreseleri kurmuşlar ve burada eğitim, öğretim ve araştırmalar yapmışlardır. İspanyalı Hristiyanlar da bunlardan yararlanmak amacıyla öncelikle Arapça öğrenmeye başlamışlardır. Arapça yapıtların çeviri işi ise 1130-1150 yıllarında Toledo'da başladı. İslam biliminin bilimsel ürün ve yöntemlerini Hristiyan dünyasına aktarma çabalarının sonucunda Avrupa'da çeşitli yeni üniversiteler kurulmaya başlanmıştır. Bunlar arasında en önemlileri İtalya'da Salerno, Fransa'da ise Montpellier ve Bologna üniversiteleriydi. Endülüs'te Halife 2. El-Hakem, kendi döneminden önceki hükümdarların hiçbirinde görülmedik derecede halkının eğitimiyle ilgileniyordu. Babası Abdurrahman nasıl ülkesini siyasal ve ekonomik bakımdan birinci derece bir güç haline getirdiyse, oğlu da daha tahta geçer geçmez onu kültür bakımından bütün ulusların başına geçirmeye amaç edinmişti. Babası zamanında her caminin yanına bir okul yapılmıştı. Her mahallenin bir okulu vardı. Kitaplıklardaki yüz binlerce kitap halkın yararına açılmıştı. El-Hakem babasının biriktirmiş olduğu serveti bilim uğruna harcamakta, bu paralar ya bilginlere akmakta ya da doğrudan doğruya kitaba yatırılmaktaydı. Arap dünyasının bütün büyük bilim merkezlerinde Kurduba halifesinin memurları eski ve yeni yazmaların satın alınması ya da kopyasıyla uğraşmaktaydı. Henüz hazırlanmakta olan bir kitabı önceden haber almak için kulakları kirişteydi. Herhangi bir bilgin bir kitap mı yazıyor? Günün birinde bir ajan onu karşısına çıkar ve daha ne olacağı belli olmayan bu kitap için ilk satın alma hakkı olarak büyük paralar önerirdi. Böylece çoğu zaman Basra'da ya da Musul'da gün ışığına kavuşmuş olan kitaplar henüz Bağdatlılar görmeden Endülüs'e çoktan yayılmış bulunuyordu. El-Hakem'in bu çabalarının bir sonucu olarak yarım milyona bulan kitabın olduğu bir kitaplık meydana gelmişti. Daha önce ifade edildiği gibi 14. yüzyıla kadar Paris Üniversitesi kitaplığındaki başlık sayısının 2000 olduğu düşünülürse Endülüs'teki bilimsel mirasın değeri daha iyi anlaşılabilir. Endülüs Müslümanlarını kendi ayaklarıyla yürüyecek duruma getirmek şerefi El-Hakem'indir. Avrupalıların Averroes dedikleri İbn Rüşd, Avenzoar dedikleri İbn Zuhr, bütün uygar ulusların dillerine çevrilmiş ve sonradan Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe için örnek oluşturmuş olan felsefi romanıyla ün kazanan İbn Sufeyn, Avrupalıların Evan Peace dedikleri İbn Batça gibi filozofları, El-Zehvari, El-Bitruci, İbn Baytar, İbn Hatip ve aynı zamanda dünya çapında bir tarih felsefecisi ve sosyoloji biliminin kurucusu olan İbn Haldun ve İbn Arabi gibi tasavvufçular doğulu kardeşlerini çok aşmışlardı. İspanya'da görülen gelişmelerin bir sonucu olarak hemen hemen aynı yıllarda Fransız, İngiliz, Alman ve İtalyan bilim ve din adamlarının bir kısmı Endülüs medreselerinde İslam bilginlerinden ders görerek öğrendikleri yeni bilgileri memleketlerine intikal ettirmişlerdir. Böylece Endülüs'ün merkezi şehri Kurtuba ile Toledo ve Granada'da mevcut İslam medreselerinde matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp, felsefe, mühendislik konuları kapsayan bilgiler ve elde ettikleri eserler Avrupa'ya intikal etti ve kısa sürede yayıldı. Sicilya 831 ile 1091 yılları arasında Müslümanların yönetimi altında bulunmuştur. Bu aradaki 2,5 yüzyıl süresince Sicilya adası İslam kültürü ve biliminden çok etkilendi. 1091'de yönetimin Hristiyanların eline geçmesine karşın İslam kültürü daha sonra da daha yüksek düzeye erişti ve hatta Arapça uzun süre resmi dil olarak korundu. Sicilya kralı ve aynı zamanda Almanya imparatoru olan Frederick II 1224 senesinde kendi eliyle kurduğu Napoli Üniversitesi için pek çok Arapça el yazma, kitap toplatmış ve tercüme ettirmiştir. Bunlardan çıkarılan birer kopyayı Paris ve Polonya'ya göndermiştir. Böylece İslam bilim ve kültürü Avrupa'nın merkezlerine kadar geçmiş oldu. İslam dünyasının geometri ile trigonometri de felsefe, mekanik, optik, biyoloji ve tıp alanlarında Batı Avrupa'da geç orta çağlarına büyük etki yapmış olduğu, Batı Avrupa'nın karanlık çağ uyuşukluğundan sıyrılmasına büyük rol oynadığı görülmektedir. 12. asırdaki yoğun çeviri faaliyetleri sonucunda geç Orta Çağ Avrupası, Aristo ile Platon ve Galen ile Hipokrates ve Batlamyos gibi eski çağ Yunan otoriteleri yanında İbn Sina ile İbn Rüşd ve Farabi, Kındi, Fergani, Cabir ve İbn el-Haysem gibi bilim adamı ve düşünürleri de otorite olarak kabullenmişler. Bunların eserleri de başlıca müracaat kitapları arasında yer almıştır. İbn Sina'nın Kanunu 16. ve hatta 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp fakültelerine ders kitabı olarak kullanılmıştır. Bütün bunlar bilim ve tefekkür tarihlerinde ortaçağ İslam dünyasının kabul üstü önemini su yüzüne çıkaracak mahiyettedir. Batı Avrupa İslam dünyasının üstün uygarlığını doğru bir şekilde değerlendirmiş, bu uygarlıktan bilgi ve tefekkür bakımından yararlanmıştır. Türk İslam dünyasına bilimsel gerilemenin nedenleri. İslam dünyasındaki bilimsel etkinliklerin canlılığındaki azalmanın ne zaman başladığı konusunda bilim adamları arasında bir anlaşma bulunmamaktadır. Bazıları gerilemenin 12. yüzyıldan sonra özellikle batı bölgelerinde başladığını söylemektedir. Diğerleri önemli ve yeni bilimsel çalışmaların doğuda 15. ve 16. yüzyıllara kadar sürdüğünü belirtmektedir. Ancak İslam bilim ve tıbbının 1000 yılını çevreleyen yüzyıllarda altın çağına ulaştığını ve özgün araştırma miktarının daha sonra azalmaya başladığını herkes kabul etmektedir. Böyle bir düşünce birliğinin İslam toplumundaki cami ve medreselerde bulunan bilginin özgün bilimin niteliğindeki gerileme ne olursa olsun daha yüzyıllarca nasıl işe yaradığını belirsizleştirme eğiliminde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Buna rağmen İslam bilimsel geleneklerinin gerilemesini açıklamak için İslam bilimlerindeki güç kaybını bilimsel düşüncelerin içsel mantığındaki hiçbir şey açıklayamayacağı için tümü dışsal ve sosyolojik olan bazı açıklamalar yine de önerilmiştir. Burada söz konusu açıklamalardan bazılarına yer verilmiştir. Bilime ve bilim adamına bakışın değişmesi. Ana tez İslam içindeki dinsel tutucu kesimin nihai zaferi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir din olarak İslam, Allah'ın kutsal ve bilinemez doğasına boyun eğmeye önem verir. Buna göre laik felsefe ve bilimin her zaman kuşkuyla karşılanmış ve İslam'ın kültürel değerleri ve resmi öğretileri bakımından çeşitli derecelerde de olsa marjinal kılmıştır. Örneğin hukukçular ve din önderleri laik bilimlerde çok uzmanlaşmış kişilerin aleyhinde bazen Allah'a saygısızlık hükmü verebiliyorlardı. İslam'da farklı gruplar olayları anlamada mantığın ve akılcılığın değeri üzerine çekişmiş ama en sonunda marjinallik tezine göre dinsel tutucular galip gelmiş ve İslam biliminin neden ortaya çıkıp geliştiği ve neden gerildiği marjinal açıklamaların ötesindedir. İslam dünyasında çeşitli bilimlerin gelişim evreleri şöyle kısaca gözden geçirildiğinde görülür ki bu bilimler büyük bir güçle egemenliğini sürdüren İslam diniyle önemli bir çekişmeye girmiş değillerdir. Yani İslam dininin bilimin ilerlemesinde ateş ve kılıçla engel olduğunu öne sürmek mümkün değildir. Bazı Avrupalı yazarlar İslam dininin özellikle Eşari ve Gazali ile kurulan din biliminin bilimin ilerlemesine engel olduğunu söylerler. Örneğin Doğu bilimci Edward Sachow, Biruni'nin Kitap el-Asar Ekba kıyasını İngilizce'ye çevirdiği zaman ön sözünde Eşari ve Gazali gelmeselerdi Araplar belki Galileyleri, Kepler'leri ve Newton'ları yetiştiren bir toplum olacaktı der. Bu yolda söylenenleri doğru bilgi kabul etmek uygun değildir. Bir kere bilimsel ve zihinsel ilerlemelerin ve gelişmelerin durmasını yalnız dinle ortodoks inancın kuruluşuna bağlamak pek doğru olmaz. Bundan başka Gazali'den sonra pek çok bilgin ve filozof yetişmiş ve yeni yeni yapıtlar bırakmışlardır. Bunlardan biri ve en ünlüsü İbn Rüşd'dür. Öte yandan Tehafüt el Felasife yani filozofların çöküşü adlı yapıtıyla kendisinden önceki İslam filozoflarını eleştirmiş olan Gazali'nin bilim dünyasını karanlığa boğmak istemeyecek kadar geniş düşünceli bir kişi olduğunu savunanlar da vardır. Buna göre örneğin Gazali El Munkız Min El Dalal sapkınlıktan kurtuluşta şunları söylemiştir. Dine karşı eylem verici suç, dinin gerçekliğine zıt olan matematiksel bilimlerde hiçbir şey olmadığını görerek bu bilimlerin yalanlanmasıyla İslam'ın korunacağını hayal eden insanlar tarafından işlenmiştir. Öte yandan bu gerilemenin nedenini başta felsefeciler olmak üzere astronomlar, astrologlar, matematikçiler ve tasavvufçuların inanç zayıflığına bağlayanlar, hatta genel olarak toplumda meydana gelen ahlaki çöküntüyü temel sebep olarak alanlar da vardır. Bu tutum gitgide bilim adamlarından yüz çevirmeye ve eğitim kurumlarının ders programlarından bir ölçüde tıp dışında diğer bilimleri ve felsefeyi kaldırmaya yol açmıştır. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Osmanlı medreselerinden temel bilimlerin tümüyle kaldırılması aynı düşüncenin Osmanlılardaki uzantısının göstergesidir. Bu durumda İslam dünyasındaki bilimsel araştırmalar da 14. yüzyıldan sonra artık kişisel çabalara bırakılmıştır. Hükümdarların himayesine bağımlılık. Hükümdarların himayesine bağımlılık aynı zamanda Müslüman bilim açısından yapısal bir zaaf olarak nitelendirilmiştir. Hami'nin kişisel eğilimleri, egemen hanedanın talihi, saray hayatının entrikaları, desteklenen öğrenim türünü ve bilginlerin kişisel geleceklerini tayin etkenlerdi. Yöneticilerin değişmesi saray mensupları ve eski saray bilginleri için genellikle felaket demekti. Örneğin El-Kındi gibi memunun sarayında yetişen rasyonalist bilginler, tutucu El-Mütevekkil'in halifeliği devralmasıyla kaçarak hayatlarını zor kurtardılar. Tüm kolej ve üniversiteler kapatıldı. Edebiyat, bilim ve felsefe itham edildi ve bilginler Bağdat'tan kovuldu. Ama bir bilginin saraydan alelacele ayrılışına nedenleri her zaman için ideolojik değildi. İbn Sina'nın öyküsü, bir hekimin hayatının genellikle pamuk ipliğine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle de sultanın ailesinden biri tedavi edilemeyecek kadar hastaysa. Gece yarısı at üstünde kaçması, bazen bir derviş kılığına girmesi, saraydan saraya kaçarken yaşadığı maceralar, bir gerilim romanı gibi okunabilecek olan İbn Sina'nın dönemdaşları onun kadar şanslı değillerdi. Bu yüzden de bu dünyadan beklediklerinden erken ayrılmaya zorlandılar. Türk İslam uygarlığında bilimin gelişmesine önemli bir etken olan hükümdar himayesinin nasıl bir zaafa dönüşebildiğini bilim tarihçisi G.D. Bernal şöyle yorumlamaktadır. Bilimin krallar, zengin tüccarlar ve asillerle böyle özdeşleşmesi onun hem gücünün hem de zayıflığının kaynağı oldu. Çünkü zaman ilerledikçe bilim, büyüklerin, bilge danışmanlarının iyi niyetlerinden kuşkulanan halktan tümüyle koptu ve bu kopuş halkı dinsel fanatikliğinin önünde kolay bir yem durumuna getirdi. Bilim adamları işi gitgide gezginciliğe döktüler ve kendi kaderlerini bölgesel hanedanların değişken kaderlerine bağladılar. Bunların en büyükleri İbn Sina bile hiçbir zaman güvenlikli değildi. Bazen doktor, bazen vezir olarak İran ve Orta Asya'da çeşitli sultanlara hizmet etti. Hemedan'da başına isteyen isyancıların elinden deli taklidi yaparak kurtuldu. Savaşlar ve savaşın neden olduğu kesinti ve bozulmalar. Aynı şekilde savaş ve savaşın neden olduğu kesinti ve bozulmalar da İslam biliminin gerileme nedenleri olarak ele alınmıştır. İslam biliminin gerilemesinde 13. yüzyıl sonlarına doğru dış kaynaklı siyasal ve tarihsel olayların en önemlileri doğudan gelen Moğol istilasıyla batıdan gelen Haçlı seferleridir. Bu olaylar hem İslam dünyasının dış siyasi ve ekonomik durumunu zayıflatmış hem de içte bazı siyasal ve sosyal karışıklıklara neden olmuştur. Birçok devlet ve siyasal güç birlikleri oluşmuş, bunlara bağlı olarak da din ve mezhep çekişmeleri üst düzeye çıkmıştır. 1255'te Cengiz Han'ın torunu Hülagü, komutasında Orta Asya'dan ayrılan istila dalgasında Bağdat yağmalanmış, son Abbasi halifesi ailesiyle birlikte halıların altına sokulup çiğnenerek öldürülmüştü. 40 gün sürecek olan yağma ve katliam hareketlerine 800 bin kişi boğazlanmıştır. Mezbahaya dönen kentte binlerce bilgin ve şair de yaşamını yitirmiş, yüz binlerce kitap yakılmıştır. İbni Battuta'ya göre 1258'de Moğollar Bağdat'ta 2400 bilgini öldürdüler ve kitaplıklardan kitap yığınlarını çıkartarak Dicle Irmağı'na attılar. Bunlar o kadar çoktu ki ırmağın önüne yığılıp adeta bir baraj oluşturdular. Bir kıyıdan karşı kıyıya yığılan kitaplar sanki gemiden bir köprü gibiydiler. Bunu gördüklerinde ırmağın taşmasından korkup geri kalan kitapları Dicle'ye atmak yerine yakarak yok ettiler. Doğudaki İslam kültürü ve kurumları bu istilaların etkisinden çok çabuk kurtulmuş olsa da bunların genel etkisi iddialara göre dinsel tutuculuğu güçlendirici yönde olmuş ve bilimsel çalışmalar için gerekli olan koşullar bozulmuştur. Bazı Doğu bilimciler İslam'ın bilimden geri kalmasını Türkleri sorumlu tutarlar. Onlara göre yalnızca savaşmasını bilen, kültür ve bilimin değerini anlayamayan bu ulus, İslam dünyasının siyasal iktidarını ele geçirince bilimsel çalışmalara önem vermemiş ve böylece de İslam dünyasında bilimin gerilemesine neden olmuştur. Onlara göre İslam ülkeleri ekonomik bakımdan güçlü bir durumda olsalardı, Türkler ve Moğollar 13. yüzyılda bu ülkeleri hiçbir şekilde fethedemeyecek ve kültürlerini böylesine kısırlaştıramayacaklardı. Mezopotamya'nın sulamalı tarımı, yerli yönetimin beceriksizliği ve su kanallarından yararlanmayı imkansızlaştıran Moğol akınları yüzünden büyük ölçüde harap olmuştu. Bu istilalar tek başlarına çöküşün yeterli bir nedeni olamaz. Bunun kanıtı Moğolların hiçbir zaman nüfuz edemedikleri Mısır ve Kuzey Afrika'nın da bu dönemde gerilemesidir. İslam bilim tarihinin gerilemesinden ne Türkler ne de herhangi bir Müslüman millet sorumludur. Türklerin İslam dünyası içinde nüfuz bulmaları ta Abbasilerin ilk devirlerine kadar gider ki o zaman İslam biliminin tarihi altın çağını yaşıyordu. Diğer taraftan Müslüman bilimcilerin çoğu da aslen Türk ve İranlıdır. Sosyoekonomik nedenler. Diğer uzmanlar İslam biliminin kültürel gerilemesine katkıda bulunan nedenlerinden biri olarak İslam uygarlığının 1492'den sonraki ekonomik gerilemesi üzerinde durmaktadır. Buna göre Avrupalı denizci tüccarlar 1497 yılında Hint Okyanusu'na açıldıklarında İslam dünyası Doğu Asya'nın değerli baharat ve mal pazarları üzerindeki tekelini kaybetmişti. Bu teze göre bilimin böyle daralan ekonomik ortamlarda gelişmesi, özellikle hükümet desteğine önemli ölçüde bağımlı olduğu için kolay kolay beklenemezdi. Yöntem sorunu. İslam bilim ve uygarlığında 14. yüzyıldan sonra görülen durgunluğun nedenini bazı Avrupalı bilim tarihçileri doğuda deneysel yöntemin geliştirilmemiş olmasına yormuşlardır. Bunlardan ilginç olanlardan biri söz gelimi İbn Sina'dan sonra tıbbın doğuda ve hatta batıda uzun süre bir gelişme göstermemesini, İbn Sina'nın kanun adlı eşsiz yapıtının her türlü bilimsel gereksinimi karşıladığına, bu konuda geriye tartışılacak bir şey bırakmayışına ve deneysel bilimde gelişmemiş olduğundan tıpta yeni gelişmelerin kaydedilmeyeceğine yorarak, bu görüşü desteklemek bağlamında Aristo felsefesinin 2000 yıllık egemenliğini örnek göstermektedir. Başka bir değerlendirmeye göre örneğin İbn Sina'nın döneminin her biri bir insan ömrünü alabilecek bilimleri arasında uğraşmadığı, incelemediği hiçbir dal kalmamıştır. Eğer İbn Sina batıda olduğu gibi bir ya da birbirinin yabancısı olan birkaç bilim dalına bütün gücünü harcasaydı, belli konular üzerinde derinlemesine çalışsaydı neler yapılmazdı? Ünlü bilim tarihçisi George Sarton, Introduction to the History of Science, Bilim Tarihine Giriş adlı yapıtının giriş kısmında Doğu biliminin çöküşünden söz ederken şöyle der. Nasıl oldu da Rönesans'ta Batı ulusları ilerlemeye başladıkları halde Doğu ulusları oldukları yerde kaldılar ve hatta bildiklerini de unuttular. Bunun açıklaması çok kolaydır. Bu dönemde Batı ve Doğu uluslarının her ikisi de skolastik belasına uğramışlardı. Batı skolastikle başa çıktı ama Doğu çıkamadı. Çünkü Batı bu başarının tek etmeni olan deneysel yöntemi, yani bilimin yeni yöntemini bulmuştu. Oysa Doğu bu yöntemi bulduysa bile uygulayamadı. Sonuç, İslam dünyası bilim ve öğretim kurumlarıyla, kütüphaneleriyle, bilim adamları ve mütefekkirleriyle kurduğu uygarlık sayesinde Orta Çağ'da yeryüzünün en güçlü ve en saygın topluluğu haline gelmiştir. Bu uygarlığın maddi ve manevi baskısı altında kalan Batı Avrupa Hristiyan dünyası, bu üstünlüğün kökeni ve nedenleri konusunda doğru bir teşhis yaparak, özellikle 12. asrın ikinci yarısı içinde Arapçadan Latince'ye yoğun bir çeviri faaliyeti içine girmiş ve birçok Arapça bilim, felsefe ve tıp eserini Latince'ye kazandırmıştır. Avrupa'nın bu uyanışı dünya uygarlık ve tefekkür tarihinde, evrensel düşünüm tarihinde büyük önem taşır. Bu uyanış Avrupa'yı karanlık çağdan ayırmış, karanlık çağı sona erdirmiştir. Avrupa bu uyanıştan aldığı hızla 16. asır Rönesans'ı aşamasına ulaşmış ve Batı uygarlığı bu suretle meydana gelmiştir. İşte bu itibarlıdır ki Türklerin de himmet ve katkılarıyla meydana gelip şekillenmiş olan İslam dünyası uygarlığı, İslam dünyası bilim ve tefekkürü, evrensel uygarlık tarihinin dünya tefekkür tarihinin bir ana aşamasını, kalburüstü bir merhalesini teşkil etmiştir. Bilimin gelişiminde orta çağı sırtlayan bir kültürün bu başarılarını, tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir ana olarak değil, günümüz sorunlarına ışık tutacak ve dersler çıkarılacak bir hazine olarak görmeliyiz. Burada iki konuda geçmişi örnek almak isabet olacaktır. Bunlardan ilki, bilim adamlarına halife, hükümdar ya da zenginlerin verdiği destektir. Beytül Hikme başta olmak üzere medrese, rasathane, kütüphane ve benzeri kurumlarla bilim adamlarına uygun çalışma ortamlarının hazırlandığı görülmektedir. Verilen bu maddi ve manevi destek bilim adamlarının değerini yükseltmiş ve bilimsel gelişme için uygun ortamın oluşmasını sağlamıştır. Bu anlamda günümüzde devlet ve özel sektör bilim adamlarına sahip çıkmalı ve uygun çalışma ortamını sağlayabilmelidir. Örnek alabileceğimiz bir diğer husussa çevre faaliyetleridir. Gerek Orta Çağ'da Türkistan dünyasında, gerekse daha sonraki süreçte Batı'da bilimin gelişmesine çevre faaliyetleri kritik bir rol üstlenmiştir. Çevre faaliyetleri neticesinde Türk İslam dünyası mevcut bilimsel birikimi almış ve bilimi daha ileri seviyeye taşıyabilmiştir. Aynı şekilde Batı'da da çevre faaliyetleriyle hem doğudan hem de kendi geçmişinin bilimsel mirasını alabilmiştir. Orta Çağ Türk İslam dünyasına kurulan Beytül Hikme bu çabaların kurumlaşmış bir simgesi olmuştur. Bu kuruma paralel olarak günümüzde çeviri enstitüleri kurulabilir. Farklı bilim dalları ile ilgili çeviri enstitüleri, üniversiteler bünyesinde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Çeviri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Bilimleri Çeviri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Çeviri Enstitüsü ve benzeri açılabilir. Bu kurumlar ilgilendikleri alandaki en son yayınları takip ederek Türkçe'ye kazandırılabilirler. Böylece bilimin gelişimi eş zamanlı olarak takip edilebilir ve belki de ilerleyen yıllarda bilimin gelişmesinde öncülük rolü üstlenilebilir. Son olarak Şahin'in de ifade ettiği sosyal değişme konusuna değinmekte fayda var. Orta Çağ Türk İslam dünyasına yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler toplumsal alana nasıl yansımıştır? Sosyal değişme ne yönde olmuştur? Böylesine büyük gelişmelerin toplumsal yaşamdaki yankıları da büyük olsa gerek. Ne var ki bu konuyla ilgili çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Orta Çağ Türk İslam dünyasında yaşanan bunca bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen bugün ülkemiz insanının bilimsel araştırma geleneğinin olmayışını Salt Batı'nın emperyalist politikalarının sonucu olarak açıklamak yeterli gibi görünmemektedir. Ülkedeki son birkaç yüzyıllık değişiminde bunda etken olduğunu göz önünde tutmak gerekir. Her iki konuda da toplumsal değişme nasıl bir seyir izlemiştir de Orta Çağ Türk dünyası bilimsel bir araştırma geleneği oluşturabilmiş ve yine ülke insanının bu bilimsel araştırma geleneği süreç içinde yok olmuştur ve neden tekrar oluşturulamamaktadır. Ülkede sosyal bilimcilerin bunları araştıran projeleri gerçekleştirmeleri, sanırım bu temel eksikliği nedenlerini ve alınacak iyileştirmeleri önlemlerini gözler önüne serebilecektir. Ayrım sonu sayfa 193.